Ayrım 7, sayfa 84. Bilahare Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa, hususi katibi İtalyan Sakakini'yi İstanbul'a göndererek şair Ziya Paşa ile Namık Kemal'i Paris'e davet eder. Ziya Paşa ile Namık Kemal, Mısırlı Paşa'nın gönderdiği harcırahı ceplerine yerleştirip Fransız Büyükelçisi'nin himayesinde deniz yoluyla İstanbul'u terk ederler. Dipnot. Ziya Paşa ile Namık Kemal o akşam yemeğinde Fransız Büyükelçisi Buran'ın misafiri oldular. Fransız maiyet vapuru efradı refakatinde tebdili kıyafet etmiş olarak gece saat 2.30'da elçiliğin arka kapısından çıkıp gittiler. Tophane iskelesinde bekleyen bir sandal onları Fresni vapuruna götürdü. Bakınız Ebu Ziya Tevfik Yeni Osmanlılar Tarihi 1. Cilt İstanbul 1973 kitaba dönüş. Ve Ebu Ziya Tevfik'in de Yeni Osmanlılar Tarihi'ne göre yola çıkmadan evvel bir gece gidip Topkapı dışındaki evinde Mithat Paşa'yı ziyaret ederler. Daha sonra yine Mısırlı Paşa'nın davetine icabetle Kastamonu'da sürgünde bulunan Ali Suavi gizlice İstanbul'a gelip postacı Agah Efendi ile buluşur ve bu iki Yeni Osmanlı da Mustafa Fazıl Paşa'nın parasıyla yola düzülürler. Dipnot. Kastamonu'da büyük sarıklı, sivri sakallı bir adam ata bindi. Atla İnebolu'ya, vapurla İstanbul'a geldi. İstanbul'da vapurdan sivri ve biçimsiz bir fesle çıktı. Fesli ve sırtında uzun bir sako ile naif ve köse sakallı İnebolu yolcusu o gece Beyoğlu'nda bir Frank gazetecisinin yatak odasında bir Yeni Osmanlı ile görüştü. Yolcu Ali Paşa'nın Kastamonu'ya sürdüğü Ali Suavi, Frank gazetecisi Courier de Orient gazetesinin sahibi Jean-Pierre Pietri, Yeni Osmanlı'da Tercüman-ı Ahval gazetesi sahibi Agah Efendi idi. Bakınız Mithat Cemal Kuntay, Sarıklı İhtilalci Ali Suavi, İstanbul 1946, kitaba dönüş. İtalya'nın Messina limanında Ziya Paşa ile Namık Kemal ile buluşup Marsilya'ya çıkarak hep beraber Paris'e varırlar. Dipnot. Ali Suavi kendi yayınladığı Ulum gazetesinde Paris'e varışlarını şöyle anlatıyor. Marsilya'ya yanaştık. Orada demiryolu arabasına binip 26 Muharrem 1284, Rumi 18 Mayıs 1867 Perşembe günü sabahleyin Paris şehrine girdik. Ve doğruca Boulevard Mola'da Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa'nın oturduğu haneye gittik. Paşa'ya haber verdiler çıktı. Bizi gördüğü gibi memnuniyet ihzar eyledi. Benim Kastamonu'dan öyle suhuletle savaşabildiğime hayli taaccüp eyledi ve dedi ki benim servetim size de kafidir. Aman çalışalım artık ne olacak ise olsun elbette bir şey yapalım. Kitaba dönüş. Hürriyet Anayasa Millet Meclisi uğruna vatanı terk etmek mecburiyetinde kaldıklarını iddia eden bu adamların cümlesi Mustafa Fazıl Paşa'nın çil çil altınlarıyla beslenirler. Dipnot. Namık Kemal Avrupa'da çıkardıkları Hürriyet gazetesinin 11. sayısında diyor ki biz usulü meşveret istiyoruz. Meclisi Şura-i Ümmet talebindeyiz. Onda her mezhepten adem bulunacak, hükümete nezaret edecek. Umum halk hürriyeti siyasisine malik olacak. Kitaba dönüş. Mısır valiliği peşinde koşan ve bunun için Yeni Osmanlıları kullanan Mustafa Fazıl Paşa Jön Türkleri aylığa bağlar. Yeni Osmanlılar tarihine göre bakınız kim kaç frank aylık alıyor. Ziya Paşa 3000, Namık Kemal 2000, Ali Suavi 1500, Agah Efendi 1500, Kayazade Reşat Bey 1000, Menapirzade Nuri Bey 1000. Yabancı parasıyla yabancı himayesinde yurdu terk eden ve böyle yabancıdan aylık alan Yeni Osmanlıların yurt dışındaki hayatları karanlıktır. Bunlar Paris'te kümelenen her milletten ihtilalci sosyalist ve masonla düşüp kalkmışlardır. Şair Ziya Paşa'nın 1863 Leh ayaklanmasına öncülük eden Marjan Langeviz ile dostluk kurması ve bu adam vasıtasıyla benzerlerini tanıması, Londra'da bilardo oynayıp horoz dövüşü seyretmesi, müzik hollerde dolaşması, Namık Kemal'in Paris'teki arkadaşı Kayazade Reşat Bey'e yazdığı mektupta Londra'dan bahisle buraya gel de gözlerin karı görsün demesi, babasına yazdığı mektupta ise size öyle zampırtık ediyorlarmış, şöyle gelip böyle gidiyorlarmış gibi söz söyleyen olursa sayenizde Avrupa'da otururlar, orada Kabe tavaf olunmaz ya, ne yapsınlar dersiniz el verir diyerek çapkınlıklarını tevhile çalışmasını, Ali Suavi'nin bir İngilizle evlenmesi, daha sonraları bu Yeni Osmanlıların sen ben kavgasına düşüp birbirlerini ileride görüleceği gibi pek ağır dille itham etmeleri, bu adamların cümlesinin hürriyet uğruna değil el parasıyla hürriyetçilik oynamak için terki diyar ettiklerini ve şahsiyetlerini serahatle ortaya koymaktadır. Dipnot. Bakınız Yusuf Mardin, Namık Kemal'in Londra yılları, İstanbul 1974. Bu eserde deniliyor ki Kemal başını dinlendirmek, gönlünü eğlendirmek için kendisini Londra'nın sokaklarına, parklarına atıyordu. Yaşının gerektirdiği biçimde yaşaması doğal bir olaydı. Babasına yazdığı mektupların birinde melek yaratılışından, dürüst ve ağır başlı yaşantısından söz ediyorsa da Namık Kemal gibi bir insanın yalnızca gözlerini oyalamakla vakit geçireceği düşünülemezdi. Sofya'da daha 16 yaşındayken evlenmiş olması bu düşüncemize kuvvet vermektedir. Kitaba dönüş. Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa'dan aldıkları aylıkla gülüp eğlenerek hürriyetçilik oynayan yeni Osmanlılar, yine Mısırlı Paşa'nın parasıyla muhtelif tarihlerde muhbir, ulum, hürriyet, ittihat, inkılap gibi boy boy gazete yayınlarlar ve bunlarla Mustafa Fazıl Paşa'nın arzusu istikametinde neşriyat yaparlar. Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahatinde Fransız hükümeti yeni Osmanlıları Paris'ten çıkarır. Çoğu Londra'ya, Agah Efendi ise Brüksel'e gider. Ve Namık Kemal'in çeşitli mektuplarında veli nimetim, merciğim diye andığı, emir aldığını yazdığı Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa, Sultan Aziz'in Avrupa seyahatinde mahiyetinde bulunan Keçecizade Fuat Paşa'nın delaletiyle padişahın teveccühüne mazhar olup da gayri kullanılacak adama ihtiyacı kalmayınca yeni Osmanlıları yüzüstü bırakıp İstanbul'a döner. Böylece gelir kaynakları kuruyan Jön Türkler birer ikişer İstanbul'un yolunu tutarlar. Avrupa'da kalan Jön Türkler ise gariptir bir kere dönüp Mustafa Fazıl Paşa'nın kardeşinin, yani düne kadar Mustafa Fazıl Paşa'nın parasıyla aleyhine çalıştıkları Mısır valisi Hidivi İsmail Paşa'nın tahsisatıyla beslenirler. Dipnot. İttihat gazetesi Paris'te 15 Mayıs 1869'da çıktı. Direktörü Mehmet Bey'dir. İçinde bu zattan başka Suavi Efendi ile Nuri Bey'in de yazıları vardır. Büyük ebatta 4 sahifeden meydana gelen bu gazetede Türkçe yazılardan başka Arapça ve Rum dilleriyle kaleme alınmış yazılar da göze çarpıyordu. Ayrıca son sayfası da Ermeni harfleriyle yazılmış Türkçe metinlerden meydana geliyordu. İnkılap gazetesi ise 1870'de Cenevre'de Hüseyin Vasfi Paşa'nın ve Mehmet Bey tarafından çıkartılan bu gazete ihtilalci bir nitelik taşımakta ve halkı ve bilhassa çeşitli etnik zümreleri devlete karşı isyana teşvik eden yazılarıyla dikkat çekmekte. Ayrıca bir de Fransızca bülteni bulunmaktadır. Bakınız Kaya Bilge Gil adı geçen eser. Kitaba dönüş. Mahmut Nedim Paşa. Ali Paşa'ya muhalif eden yeni Osmanlılar Mahmut Nedim Paşa'ya bel bağlamışlardı. Mahmut Nedim Paşa, Ali Paşa'nın ölümü üzerine 8 Eylül 1871 Cuma günü sadrazam oldu. Eski vezirlerden Gürcü Mehmet Necip Paşa'nın oğlu olan Bahriye Nazırlığından sadaret makamına getirilen Mahmut Nedim Paşa, bunun ilk sadareti 10 ay 20 gün sürdü. Ve bu müddet zarfında memleket dahili de harici çeşitli buhran içine sürüklendi. Moskov taraftarlığıyla tanınan ve bu sebeple kendisine Nedimov adı verilen Mahmut Nedim Paşa'nın icraatını inceleyen İbnül Emin Mahmut Kemal Bey, bu saatin sadaret mevkiine suudu umum için musibet hükmüne geçti. Umur-u maliyeyi güya ıslah etmek üzerine tensikata kalkıştı, memurin ve ketebenin aylıklarını kesti, zaten zaruret içinde bulunanlar büsbütün fakr-ı hale giriftar oldu. Vilayet nizamnamesini değiştirdi. Vilayetlerin muassasasını bir esas-ı sahiye müsnedit olmayarak tenkis etti. Siyasi ve idari bir lüzum tahakkuk etmediği halde bir takım küçük vilayetler teşkil eyledi. Her tarafta idare muhtel oldu. İrtikap ve irtişa revaç buldu. Memurların mezaliminden şikayetleri tevali etmeye başladı. İstanbul'daki hizmetlerinden infisal edenleri arzularına muhalif olarak taşra memuriyetlerine tayin etti. Memur oldukları mahallere varmadan azıl yahut uzak bir vilayete tahvil eyledi. Valileri, mutasarrıfları vesaire memurları istediği gibi oynattı. Vecaiş yahut tedbir suretiyle memleket dolaştırdı. Kimse de emniyet kalmadı. Her memur ne yapacağını şaşırdı. 11 ay devam eden sadareti esnasında 5 seraskerle, 4 harbiye, 4 adliye, 5 maliye nazırı, 6 tophane müşiri ve ile 5 sedaret ve 6 serasker müsteşarını azıl ve nasp etti. Bu mecnunane icraat ecnebi devletlerin de nazarı hayretini celbetti. Hatta Paris sefiri Reşit Paşazade Mahmut Mehmet Cemil Paşa hariciye nezaretine tayin olunup İstanbul'a gelirken Viyana'da vaki olan mülakatta Avusturya İmparatoru François Joseph'in sizin memurlarınız promenada girdiler. Bir mevkide durmaksızın devri daimde bulunuyorlar dediği Cemil Paşa'dan menkuldür. Serasker Hüseyin Avni, Maliye Nazırı Şirvanizade Rüştü, Zaftiye Nazırı Hüsnü, İşkodra Valisi ve Fırkayı Askeriye Kumandanı Divitçi İsmail Paşaları ve Mabeyin Başkatibi Emin Bey'i Isparta, Amasya, Trabzon ve Kıbrıs'a nefyettirdi. Hakku adle muhalif olan bu hale itiraz eden Şurayı Devlet Reisi Yusuf Kamil ve ona peşrev olan Divan-ı Ahkam-ı Adliye Nazırı Mütercim Rüştü Paşaların tebdiline de irade ihtisal eyledi. Bu münasebetsiz icraatıyla kendi hakkında umumun nefret ve adavetini celbeylediği gibi padişaha da düşmanlar peyda eyledi, diyor. Dipnot, bakınız İbnül Emin Mahmut Kemal İnal. İnal, Son Sadrazamlar, 2. kitap, İstanbul 1965, kitaba dönüş. Mithat Paşa, sadareti böylesine berbat bir icraatla geçen ve bu berbat sadareti Sultan Aziz'in saltanatında bir dönüm noktası olan Mahmud Nedim Paşa'nın azlini müteakip, Mithat Paşa sadrazam oldu. Asıl adı Ahmet Şefik iken sonradan Mithat mahlasını alıp bununla şöhret bulan Mithat Paşa, Rusçuklu Hacı Esref isminde bir kadının oğludur. Valilikten sadaret makamına getirilen Mithat Paşa'nın iki sadareti vardır. Bu ilk sadareti 31 Temmuz 1872'den 19 Ekim Cumartesi gününe kadar 2 ay 19 gün sürmüştür. Korkunç icraatına ikinci sadareti dolayısıyla temas edeceğimiz Mithat Paşa'nın ilk sadaretinin en mühim olayı, Yılmaz Öztuna'ya göre Hidiv İsmail Paşa'ya verilen 28 Eylül tarihli harici istikraz fermanı olmuştur. Bu ferman için Hidiv İstanbul'da devlet ve saray adamlarına 100-150'şer bin altın rüşvet vermiştir. Ve korkunç bir tip Hüseyin Avni Paşa. Mithat Paşa'nın bu ilk sadaretinden azine açığı olan bütçede varidat fazlası olduğunu iddia ederek padişahı ifale teşebbüsü sebep olmuş ve daha sonraları Mütercim Rüştü, Sakızlı Ahmet, Esat ve Şirvanizade Mehmet Rüştü Paşalardan sonra Hüseyin Avni Paşa sadrazam olmuştur. 1820 yılında Isparta'nın Karaağaç kazasına bağlı Avşar nahiyesinin Gelendost köyünde donan Hüseyin Avni Paşa, Atıf Bey'in hatırasına göre Isparta'da Eşeksi nokta nokta oğlu lakabıyla mağrup bir herifin oğludur. Atıf Bey'in herif diye andığı Hüseyin Avni Paşa'nın babası memleketinde Eşek Ahmet veya Eşekçi Ahmet ünvanıyla da meşhurdur. Babası Eşekçi Ahmet olan Hüseyin Avni Paşa'nın kendisi de Malak Hüseyin veya Sıpa Hüseyin diye şöhret bulmuştur. İbrahim Alaaddin Gövsa, Türk Meşhurları Ansiklopedisi'nde Hüseyin Avni Paşa'dan bahisle ablak yüzlü, tıknaz bünyeli olduğu için çocukluğunda ailesi ona Malak Hüseyin derlermiş, diyor. Isparta Halk Evi'nin yayınladığı Ün Mecbası'nda Hüseyin Avni Paşa'nın hayatını inceleyen Hikmet Turhan Dağlıoğlu ise tahkikatimize göre kendisine küçüklüğünde Sıpa Hüseyin derlermiş. Hatta bir gün babası gelen dostu İbiş Ağa'ya kızarak, "Siz Hüseyin'in yarın nasıl büyük bir adam olduğunu görürsünüz, İstanbul'dan anırır da sesini işitirsiniz," demiş, diyor. Yine bu zatın yazdığına göre Eğirdir beylerinden Hacı Memişoğulları'nın hizmetçisi olan Eşekçi Ahmet, oğlu Hüseyin Avni'yi kasabanın medresesine verdiği yıllarda her memleket eşrafının çocuklarından birinin Harbiye Mektebi'ne gönderilmesi emredildiğinde efendileri Hacı Memişoğulları kendi çocukları Hüseyin'in yerine Eşekçi Ahmet'in oğlunu, yani Hüseyin Avni Paşa'yı İstanbul'a göndermişlerdir. İstanbul'a bu şekilde gelen ve 1848 Erkan-ı Harbiye Kolağlığı ile diploma alan Hüseyin Avni'yi himaye edenler şu Tanzimat'ın üç rüknü diye anılan Ali ve Fuat Paşalardır. Fuat Paşa'nın ikinci sadaretinde Serasker Kaymakamı ve Hassa Ordusu Müşiri oluncaya dek muhtelif memuriyetlerde bulunan Hüseyin Avni bir müddet sonra azledilmiş ve Yanya taraflarına gönderilerek İstanbul'dan uzaklaştırılmıştır. Mahmut Celaleddin Paşa'nın Mirat-ı Hakikatine göre Hüseyin Avni'nin azline ız düşmanlığı sebep olmuştur. Ancak yukarıda kaydettiğimiz gibi Ali ve Fuat Paşaların himayesine mazhar olan Hüseyin Avni Paşa, Tanzimat'ın o iki mühim simasının gayretiyle kısa bir zaman sonra yine büyük işler başına getirilmiş. Böylece Ali ve Fuat Paşalar ız düşmanı olduğunu bildikleri Hüseyin Avni'nin elinden tutmakta bir beis görmemişlerdir. Bir cuma selamlığında araba içinde bulunan Harem-i Hümayun mensuplarına söz atacak derecede sefih bir adam olan Hüseyin Avni, Fuat ve Ali Paşalarının teveccühü mahsusaları ile yan yadan Girit'e gönderilmiş ve sonra yine o teveccühü mahsusa ile İstanbul'a dönmüştür. Aşağıda olanca dehşetiyle görüleceği gibi son derece ahlaksız bir tip olan Hüseyin Avni Paşa, İstanbul'a döndükten bir müddet sonra 1868 yılında seraskerliğe getirilmiş ve bu seraskerliği boyunca irtikap ettiği ahlaksızlık ayyuka çıkmıştır. Hüseyin Avni Paşa bu ilk seraskerliğinde 3 yıl kadar kalabilmiş ve bu müddet içinde rezaleti yukarıda kaydettiğimiz gibi ayyuka çıkıp 1871 yılında azledilerek Isparta'ya sürülmüştür. Mahmud Nedim Paşa'nın sadareti yıllarında cereyan eden bu sürgün olayı yine Hüseyin Avni Paşa'nın ız düşmanlığından doğmuştur. Eşekçi Ahmet'in oğluna bu sürgün öylesine müthiş bir darbe olmuştur ki o günlerde Hatırat-ı Alemi İslam yazarı Charles Mismer, bir daha iş başına gelirse gafil avlanmayacağını söylemiş, deve devrin padişahı Sultan Aziz'e düşman olmuş ve bazı yakınlarına ben ondan parantez Sultan Aziz'den öcümü almadan Allah canımı almasın diyerek niyetini açığa vurmuştur. Ahlaksızlığı herkes tarafından bilinen böylesi sefih bir adamı Ali ve Fuat Paşaların himaye etmesini ve bu himayeyle seraskerliğe kadar yükselebilen Hüseyin Avni Paşa'nın durumunu inceleyen İbnül Emin Mahmud Kemal Bey, ırz, namus ve namus ile alakası olmayanlar da takdir ederler ki ırz ve namus her şeyin hatta hayatın fevkindedir. Irz ve namusa tecavüz edenler en ağır cezaya müstehak olurlar. Bahusus devlet ve milletin ırz ve namusu, serasker gibi devlet ve milletin en büyük muhafızı tarafından taarruza uğrarsa, artık o muhafızın layık olduğu cezayı düşünmelidir. Padişah ve sarayın haremi, namusu ile ilgili kadınlara göz ve söz atacak kadar hayadan yoksun ve cüretkar olan bir şahsın, başkalarına neler yapacağını, hatta yapmakta olduğunu düşünüp de bir tembih ile işi geçiştirmemek icap ederdi. Eğer o cüretkârın ehliyet ve liyakatı tedibe mani olduğundan bahsedilirse cevap verilir ki, onun liyakatı askeriyesi gayri münkerdir. Fakat ırz ve namus ile muhat olmayan bu liyakat pek çok faydadan ziyade zarara hizmet etmiştir diyerek Ali ve Fuat Paşaları itham etmektedir. Yukarıda adı geçen Hikmet Turhan Dağlıoğlu, Hüseyin Avni Paşa'nın Isparta'da geçirdiği sürgün hayatını incelerken, Ispartalılar kumarın ve tavlanın Hüseyin Avni Paşa ile Isparta'ya girdiğini söylerler diyor ve şunları ilave ediyor. Bir gün danabaşıların evinde Hüseyin Avni Paşa şerefine bir ziyafet verilmiş. Yemekten sonra paşa bir tavla istemiş. Türk evlerinde tavla bulunamamış. Nihayet Rumlardan Hacı Hoduk'un evinde bulunmuş. Avni Paşa çok memnun olmuş ve eşraftan birkaçına tavla oyununu öğretmiş. Isparta'da o zaman Düyun-u Umumiye makamında Rusum-u Sitte idaresi varmış. Hüseyin Avni Paşa bu idarenin müdürü olan Rum'un evine sık sık gidermiş. Hüseyin Avni Paşa Isparta'ya sürgün edilirken rütbe ve nişanları alındığı gibi Kuzguncuk yakınlarındaki Paşa Limanı'nda bulunan meşhur yalısı da istirdat edilmiştir. Dillere destan olan bu yalı ile alakalı olarak İbnül Emin Mahmud Kemal Bey'in son sadrazamlarındaki notu Hüseyin Avni Paşa'nın şahsiyetini tespit yönünden ehemmiyetlidir. Diyor ki bu zat, Hüseyin Avni Paşa bu yalıyı yaptırdığı sırada oradaki kabristanın ve teferriyatın izalesi için fetvahaneye müracaat etti. İtfa istiftanın şekline tabi olduğundan istediği fetva verildi. Civardaki vakıf arazi ve müessesatın mütevellisi olan Kadı Asker Arapzade Atullah Efendi'yi davetle fetvayı gösterdi ve mütalasını sordu. Efendi meseleyi muvaffık bulamamakla beraber paşanın şerrinden ihtizar ederek şeyhin münasip gördüğüne ben ne diyebilirim demeye mecbur oldu. Avni Paşa kabristanı ve müteferriyatını yok etti. Arazi yalıya kalbolundu. Bu fıkrayı vaktiyle bana nakleden Ataullah Efendi'nin oğlu Mülga Sadaret mektubu kalemi müdür muavinlerinden Hikmet Bey ilaveten dedi ki, az zaman sonra babam gözlerinden muzdarip olarak birini kaybetti. Avni Paşa'nın akıbeti de malumdur. Hüseyin Avni Paşa, İşte böyle bina ettiği yalı yanı sıra bütün rütbe ve nişanları elinden alınarak sürgün edilmesine rağmen ne hikmetse bilinmez 11 ay sonra affedilmiş, sonra sırasıyla Aydın valisi, Bahriye Nazırı ve nihayet Sakızlı Ahmet Esat Paşa'nın sadareti devresinde ikinci defa serasker olmuştur ki bu acı gerçek imparatorluğumuzun çöküntü yıllarının tipik olaylarından biridir.